Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize gelen sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Avrupa'dan geliyor. Hocam, Avrupa'nın bir ülkesinden başka bir ülkesine gelin gitmek isteyen bir kızımız var. Annesi buna karşı. Gerekçesi de, kızım o ülkede tek başına kalacak, hiçbir akrabası bile orada yok. Ben de kızıma bir ömür boyu hasret kalacağım, iki kardeş de ömür boyu ayrı düşecek diyor. Kadının bir kızı bir oğlu var. Üç kişilik bir aile. Bir de tanışmaya gelen aileye hiç içim ısınmadı. Kayınvalide adayı çok kibirli, sinsi, kızın ailesini küçümseyen birisi. Kızla ve annesiyle de hiç iletişim kurmak istemeyen bir kayınvalide adayı diyor. Damat adayı 5 vakit namaz kılan, işi olan biri, fakat çıkarlarına göre lafı çeviren, yalan söyleyebilen birisi diyor kızın annesi. Bu durumda anne kızının bu aileye de başka bir ülkeye de gelin gitmesine razı değil. Kız da inatla gideceğim, beni çocuk ilgilendirir, ailesi ilgilendirmez, zaten onlarla yaşamayacağım diyor. İzin vermezseniz de evleneceğim diyor. Annesine aşırı saygısızlık yapıyor. Önceleri böyle değildi, saygılıydı diyor. Aileler birbirine hiç ısınmadı. Bu durumda kıza ve annesine ne tavsiye edersiniz diyerek bitiriyor ve teşekkürler ediyor. Değerli hocam, buyurun.
Kim soruyor bu soruyu hocam? Bu, kız mı, annesi mi?
Aileye, ailenin tanıdığı birisi soruyor.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi burada ilgilisi soruyu sormuyor. Dışarıdan biri hem kıza hem anneye ne tavsiye edersiniz diye, evet, soruyor. Bu noktada bizim evlilikle ilgili söyleyebileceğimiz nelerdir? Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bizlere tavsiye ettiği şeylerdir şüphesiz. Şöyle ki, evlilik sadece bir erkekle bir kadın arasındaki ilişkiden ibaret değildir. Evlilik ailelerin bir potada adeta erimesi gibidir. Buna sıhriyet deniyor Basri hocam. Hı. Sıhriyet, insihar, eriyip bir kalıba yeniden dökülmek anlamına gelen bir kelimeden türemiş. Binaenaleyh biz evlendiğimizde, bir erkek bir kadınla evlendiğinde sadece iki kişi arasındaki bir ilişkiden söz edilmiyor. Biriyle evlendiğinizde evlendiğiniz kişinin ailesi de sizin aileniz oluyor. Hatta Türkçemizde kayınvalide deniyor, kayınbaba deniliyor. Yani anne yerine geçen, baba yerine geçen anlamında kullanılıyor. Bu başka dillerde bu kadar net ifade edilemiyor. Mesela İngilizce'de hukuki baba, father in law deniyor. Hukuki baba veya hukuki anne. Yani bunlar senin gerçekte annen değil ama hukuken evlilik münasebetiyle artık annen baban olmuş. Araplar da amca ve teyze ifadeleriyle genelde bugün karşılıyorlar. Yani kayınpedere amca diyorlar, am diyorlar. Kayınvalideye de teyze diyorlar, hala diyorlar. Binaenaleyh bu kelime kayınvalide ve kayınpeder kelimesi Türkçemizde yerleşmiş bir kelime. Bu da kültürle ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor dilin. Yani siz istediğiniz kadar batılılaşma yönünde adımlar atın ama bir takım köklü kelimeler olduğu gibi kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla siz evlendiğiniz kişinin annesini anne olarak, babasını baba olarak kabul edebilecekseniz evleneceksiniz. Hatta bununla da kalmıyor. Sizin çocuklarınızın, evlendiğiniz kişinin yakınları, yani kardeşleri, kız kardeşleri ya amcası oluyor, ya halası oluyor, ya dayısı oluyor, ya teyzesi oluyor. Dolayısıyla evlilik iki kişi arasında biten bir olay değil. Ailelerle beraber düşünüldüğünde evlilik bireylerden tekrar büyük bir oluşuma, büyük bir aileye doğru evrilmeyi ifade ediyor. Bu yönüyle aslında aileye uygun olacak birinin hem kız tarafından hem erkek tarafından aileyle bütünleşecek birilerinin tercih edilmesi gerekiyor. Bu noktada İslam hukukunda, İslam fıkhında küfüvvet dediğimiz denklik meselesi söz konusu oluyor. Denklik meselesi bir erkeğin kızın ailesine denk olup olmamasıyla alakalı bir mesele. Bir kızın erkeğin ailesine denk olup olmamasıyla alakalı bir mesele mevzu bahis edilmiyor. Niye? Çünkü evlilik bir tür esaret hayatı. Yani bunu söyleyince bazı kardeşlerimiz alınıyorlar, hemen bunlara tepki gösteriyorlar. Ama bir kadın iradesiyle evleniyor, özellikle de Hanefi mezhebinde bülüğ çağına ermiş olan bir kadın kendi iradesiyle evlilik bağını tesis edebiliyor, kurabiliyor. Ama evlilik bağını bozmaya sıra gelince onun tek taraflı iradesi işe yaramıyor. Dolayısıyla evlenmek onun elinde ama evlendiği kişiden ayrılmak onun elinde olmuyor. Ancak bir zulme uğrarsa, bir haksızlığa uğrarsa, ancak geçinilemeyecek bir hayat söz konusu olursa o zaman ayrılık söz konusu oluyor. Dolayısıyla erkek eğer aileye denk biri değilse, o ailenin formatına uygun değilse, o aile için ileride sıkıntı meydana getirebiliyor. Ama kız erkeğin ailesine uygun değilse, erkeğin tek taraflı irade beyanıyla onu boşama imkanı var. Dolayısıyla böyle bir sıkıntıdan aile kendini kurtarabiliyor. Ama kızı verdiniz mi erkek tarafına, onu istediğiniz zaman geri alamıyorsunuz. Artık oraya teslim etmiş oluyorsunuz. Geri alabilmeniz için hukuken geçerli bir sebebinizin olması gerekiyor. Binaenaleyh bu denklik meselesi erkeğin kızın ailesine denk olup olmamasıyla alakalı bir mesele. Bir de dinimizin bir ayrımı var biliyorsunuz. İslam hukukunun diğer hukuk sistemlerinden ayrıştığı en temel nokta hem dini hem de uhrevi boyutunun olması. Hem bu dünyayı hem de ahireti ilgilendiriyor olması. Dolayısıyla bu dünya açısından, bu dünyadaki geçerli olan hukuk sistemleri açısından, hatta İslam hukuku açısından bülüğ çağına ermiş olan bir kız istediği biriyle evlenebilir. Eğer evlendiği kişi aileye denkse, ki bu denkliğin bir takım arandığı yerler var, bunların başında dinen denk olması geliyor. Sonra da işte soy sop olarak denk olması vesaire filan, detaylara girmemize gerek yok diye düşünüyorum. Ama bir kız annesinin babasının rızası olmadan, hatta bir erkek annesinin babasının rızası olmadan bir evlilik yaparsa bu evlilik ahirette ona sorumluluk getirebilir. Şöyle ki bize Cenab-ı Allah وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Rabbin hükmetti, sadece ve sadece Allah'a ibadet edeceksiniz. Demek ki insanoğlunun en temel vazifesi Allah'a kulluk yapmaktır. Peşinden de hemen Cenab-ı Rabbül Alemin وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Anaya babaya iyilik yapacaksınız diye hükmediyor. Binaenaleyh iyiliğin en temel şartı iyilik yapmak zorunda olduğun kimsenin gönlünü hoş tutmaktır, onun rızasını kazanmaktır. Eğer bir kimse, bir evlat annesini babasını razı edemezse, onların gönüllerini hoş tutamazsa, o zaman Cenab-ı Allah'ın emrine isyan etmiş olur. Burada da tabii temel ölçü şu, anne babanın Allah'a isyan olmayan isteklerini yerine getirmek. Yani anne baba eğer dini, diyaneti uygun olmayan birine bir kızı veya bir evladı zorla evlendirmek isterse, bu noktada Allah'ın rızası her şeyin üstünde gelir. Elbette burada ne anne ne baba ne de bir başkası dinlenilmez. Ama öyle değil de uygunlar arasından birinin tercih edilmesini anne baba tavsiye ediyorsa, annenin babanın bu isteğini yerine getirmek gerekir. Veya şununla evlenmeni uygun görmüyorum diyerek, biriyle evlenmesine eğer çekince koyuyorsa anne baba, bu noktada da evlatların dikkatli olmaları lazım geliyor. Diğer taraftan anne babaların da evlilikle ailelerin yeniden oluşacağını göz ardı etmeden evlatlarının saadetlerini düşünerek hareket etmeleri gerekiyor. Yani evladım bana yakın olsun, ben hastalandığımda beni gelsin ziyaret etsin, evimin, barkımın ihtiyaçlarını görsün, işte hemen karşı dairemde otursun, dolayısıyla ben onu elimin altında tutayım düşünceleriyle evlatlarını da kendilerine birer hizmetçi olarak görmek gibi düşünceden kurtarmaları gerekiyor kendilerini. Çünkü evlendirdikleri, özellikle de kız evladı, bir başkasının evliliğine, bir başkasıyla evlenmek suretiyle artık yeni bir ev kuruyor ve artık onun önceliği kendi evi haline geliyor. Bunun sana yakın olması, uzak olması bir şeyi değiştirmiyor. Yani söz gelimi, kötü bir damat yan mahalledeki kayınvalidesinin evine hanımını göndermez, ama iyi bir damat kıtalar ötesinde de olsa git annenin babanın duasını al, onlarla görüş, beraber gidelim edelim diye hanımının annesini de kendi annesi gibi görür, babasını da kendi babası gibi görür. Dolayısıyla burada yakınlık ve uzaklık meselesi fiziki olmaktan çok manevi yakınlık ve uzaklık olarak görülmesi gerekir. Tabii detaylarını bilemiyoruz ama öncelikli olarak kızımıza şunu tavsiye etmemiz gerekir ki anne baba rızası almadan yapılan bir evlilik huzurlu bir evlilik olmaz. Ama eğer anne baba hakikaten denk olan, namazında, niyazında başka bir kusuru olmayan, yani belki işte maddi olarak aileyle aynı standartlarda değil vesaire gibi şeylerden dolayı bir manilik veriyorlarsa, bu da onlar için çok büyük bir fitne anlamına gelir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kızınıza dini bütün biri talip olur da, eğer dünyevi sebeplerden dolayı onu evlendirmezseniz, büyük bir fitne çıkar diyor. Binaenaleyh fitne, anarşi, uygun evlilikleri yapmamaktan kaynaklanıyor. Uygun evliliklere mani olmaktan kaynaklanıyor. Eğer dinen bir geçerli sebep yoksa, şimdi insanlar birbirleriyle ünsiyet kuramadıklarında onların her lafı, her sözü birbirine batar. Onun için derler ki Araplar, insan sevdiğinin hiçbir kusurunu kusur görmez, sevmediği bir kimsenin en ufak şeyini bile problem olarak addedebilir. Binaenaleyh kayınvalidenin de hakikaten çocuğunun dindar biriyle evlilik yapıp yapmadığına dikkat etmesi gerekiyor. Eğer diniyle ilgili bir problem yoksa, mesela burada işte yalan söylüyor diyor kendi çıkarına vesaireye filan, kendileriyle de değerlendirmeleri lazım. Yani şimdi bazen biz muhatabımızı, işte erkekse Hazreti Hasan gibi olsun, kızsa Hazreti Fatıma gibi olsun diye bekliyoruz. Ama bunu beklerken de bizim de ona paralel olarak, yani en azından Hazreti Ömer gibi, Hazreti Hafsa gibi olmamız gerekiyor. Kendisine bakmayıp da karşı tarafın mükemmel olmasını beklemesi bir insanın, o da büyük bir sıkıntı. Binaenaleyh bu kardeşlerimize en büyük tavsiyemiz, sevdikleri, saydıkları, kendilerini bilen, tanıyan bir hocamıza müracaat etsinler. Ondan tavsiye alsınlar. Eğer kızımız hakikaten böyle bir çocuğa gönlünü kaptırdıysa, annesini ikna edebilecek olan, çevrede annesine tesir edebilecek olan güzel insanlara müracaat etsin. Filan teyze, feşmekan hala, işte annemle bu noktada anlaşamıyoruz, annemle bir konuşur musunuz diye. Burada da bu teyzelerimizin de eğer kızımızda bir eksiklik görüyorlarsa, kızım annenin dediğini yap diye ona telkinde bulunmaları gerekir. Biz eskiden her sokakta, her mahallede Basri hocam bu tür insanlar barındırıyorduk. Yani ara bulucu olan, nasihatlerin makbul olan, insanların gidip de rahatladığı kimseler barındırıyorduk. Şimdi genelde psikologlara gidiyorlar, psikiyatrlara gidiyorlar. Onlar da yarım hoca dinden eder modeli, yarım psikolog, psikiyatr da dinden, imandan eder. Niye yarım diyorum? Çünkü bunların öğrendikleri psikoloji, psikiyatr, Batı'nın değerlerine göre şekillenmiş olan, Freud'un değerlerine göre şekillenmiş olan bir psikoloji. Kalkıp da bu psikologlar, psikiyatrlar, bir içlerinde binde bir belki düzgün insanlar vardır, hiç kusura bakmasınlar. Bunlar kalkıp da kardeşim sen Allah'ı memnun etmen lazım, Allah'ın rızasını kazanman lazım demezler. Bir kızcağız örtülü gitse bunlara derler ki aman açıl, hayatını yaşa, kimseye minnet etme filan. Halbuki hayat nefsin arzularını yerine getirmekle özgürleşecek bir alan değildir. Nefse gem vurmakla, nefse dur demekle insan özgürleşebilir. Ama maalesef bu tür sosyal bilimler İslami değerlerle şekillenmediği için yapmaktan çok yıkıcı oluyorlar. Onun için bizim mutlak surette yapıcı rehberlere ihtiyacımız var. Yani hiçbir psikolog Basri Hocam kalkıp da sen haksızsın demiyor danışanına. Niye? Parayı ondan alıyor çünkü. Dolayısıyla Nasrettin Hoca'nın dediği gibi parayı veren düdüğü çalıyor. Kim parayı veriyorsa psikoloğa o haklı oluyor. Halbuki gerçek anlamda bir nasihatçı, hayrını isteyen bir kimse evladım sen yanlışsın diyebilmeli. Rabbim doğrularla iyilerle karşılaştırsın. Vesselam.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli hocam, şimdi seferilikle ilgili bir soru bize ulaşmış. Deniyor ki birden çok yerde evi olan kimse buralara gittiğinde seferi olur mu? Ne dersiniz?
Şimdi seferilikte bir takım temel hususlar var. Bunların başında bir insanın bir tane daimi ikameti olur. Bu daimi ikamet ne demek? Yaşayıp orada ölmeyi düşündüğü yer onun daimi ikametidir. Genelde doğduğu, büyüdüğü yerlerdir. Ama şimdi tabii ulaşım vasıtaları çoğaldı. İnsanlar farklı farklı yerlere gidip oralarda yerleşebiliyorlar. İşte mesela Trabzon'da doğmuş, büyümüş, 20 yaşında İstanbul'a okumaya gelmiş. Artık diyor benim diyor İstanbul'u yaşayıp çalışıp evlenip çoluk çocuğa karışıp öleceğim yerdir diyor. Dolayısıyla buradaki temel mesele hele de eskiden işte bir mektubun gelmesi 3-5 ay sürüyor belki de. Mektup adresi olarak nereyi veriyorsanız ben burada yaşayacağım demektir. Orası işte bugün de mesela ne var? İkamet sistemi var. E-Devlet'ten girdiğimiz herkesin bir ikametinin yani oturduğu adresin ikametgahının olduğu bir yer var. Burası daimi ikametgah olarak kabul ediliyor. Bunun haricindeki yerlerde eğer 15 günden fazla kalacaksa o zaman oraya geçici oturum yeri statüsü verilerek buralarda 15 günden fazla kalacak yani gidiyor bir yerde 20 gün kalacak diyelim. Orada da namazları 4 rekatlı olan namazları 2 değil 4 kılacak yani mukim gibi kılacak. Ama daimi ikametgahına 2 saatliğine bile uğrasa 1 saatliğine bile uğrasa orada namazı 4 değil 2 kılması gerekiyor. Çünkü onun orası vatanı. Şimdi bir noktada şunu tespit etmek lazım. Bir insanın bir tane daimi ikametgahı olur. Yani diyelim ki bir adamın Manisa'da evi var, Almanya'da evi var, efendim Erzurum'da evi var ama İstanbul'da oturuyor. Hayatı İstanbul'da geçiyor. Arada bir Manisa'ya gidiyor, oradaki çiftliğine uğruyor. Arada bir efendim İzmir'e gidiyor, oradaki işlerini görüyor. Orada da bir dairesi var. Almanya'ya gidiyor. Almanya'da da gittiğinde kalmak için bir dairesi var. Oraya gidiyor. Dolayısıyla bir adamın elinde 10-15 tane anahtar var. Bu kimse bu gittiği anahtarı olan her yerde mukim olarak mı namazlarını kılacak, seferi olarak mı kılacak? Benim kanaatim fıkhımızın ağırlıklı olarak fukahamızın kanaati bu kimsenin bir tane daimi adresi olur. Diğer yerleri onun geçici ikametleridir. Hele yani eskiden diyelim ki kalma şartları daha zordu ama bugün mesela işte Trabzon'da bir eviniz var. İstanbul'da oturuyorsunuz, Trabzon'da bir eviniz var. Seneden seneye gidiyorsunuz. 3 gün kalacaksınız, 5 gün kalacaksınız. 2-3 günü temizlikle geçirmeniz lazım ki oturulabilecek bir hale gelsin. Ama bir otele gitseniz evinizden daha rahat ediyorsunuz. Dolayısıyla artık yani bugün otel imkanlarının, konaklama imkanlarının çok geniş olduğu bir yelpazede o zaman seferilik hükümleri yoktur demeniz gerekiyor. Halbuki var ama şöyle bir istisna yapmış kitaplarımız. Yani bir adamın birden fazla hanımı varsa işte İstanbul'da yerleşik bir düzeni var. Efendim Samsun'da da yerleşik bir düzeni var. Orada da hanımı var, evi var. Efendim bir hanımından öbür hanımının yanına gittiğinde 2 günde kalsa, 3 günde kalsa bu adam seferi değildir, mukimdir. Ama hanımın yok, orada yerleşik bir düzenin yok. Sadece anahtarı var diye bir dairenin, sende anahtarı var diye orada seferilik hükümleri düşmez. Evet, bununla ilgili eski alimlerimizden bazıları eğer bir yerde anahtarına sahip olduğu bir mülkü varsa orada seferi olmaz demişler ama yani bomboş bir daire içine girdiğinde kendini yalnız hissettiğin, efendim 2-3 gün temizlik yapmak zorunda kaldığın bir daire Senin olsa ne olur, olmasa ne olur? Dolayısıyla bu noktadan hareket etmek doğru olandır.
Şöyle buna bir ilave yapsam değerli hocam. Mesela diyelim ki köyde kayınvalidem, kayınpederim yaşıyor. Biz de oraya gidiyoruz 3 günlüğüne, 5 günlüğüne, 15 günlüğüne değil. Bu durumda damadın ve kızlarının şeysi nasıl olur, seferilik durumu?
Şimdi hanımlar seferilik durumunda kocalarına tabidirler. Asker kumandanına tabidir. Fakih kitaplarımız bunları izah etmiş. Binaenaleyh evlenmekle beraber kadın kocasının zimmetine geçmiş oluyor. Bundan dolayı her ne kadar kadın mesela benim daimi ikametgahım annemin babamın yanıdır dese de kocasına tabi olduğu için kocasına soracak, biz burada iki mi kılacağız, dört mü kılacağız? Niye? Eğer 15 günden fazla kalmaya niyet etmişlerse 4 kılacaklar, azsa 2 kılacaklar. Ama burası benim anamın babamın evi, anamın babanın evi olsa da sen artık hukuken kocanın iznine tabisin. Bu gibi meselelerde kocanın niyetine tabisin. Bundan dolayıdır ki kocası 2 kılıyorsa kadın da 2 kılacak. Bir kimsenin de kayınvalidesinin, kayınpederinin olduğu yer, orada kayınpederi, kayınvalidesi yaşıyor diye onun daimi ikametgahı haline gelmez. Ha şöyle sorsaydınız Basri Hocam, işte annem babam benim Bulgaristan'da orada yaşıyorlar. Ben de orada doğdum, büyüdüm. Sonra İstanbul'a geldim, tahsilimi İstanbul'da yaptım. Burada evlendim, çoluk çocuğum, işim gücüm burada. Benim vatani aslim, yani bundan sonra burada ölürüm dediğim yer İstanbul. Ama anamın babamın yanına gittiğimde ben orada misafir miyim, mukim miyim? Bir insan doğduğu, büyüdüğü kendi köyünde anası babası da sağken misafir olabilir mi diye soracak olsaydın orada durum değişirdi. O acizane şöyle söylerdim size. Bir kimse eğer hala kendini Osmanlı evladı görüyorsa, ki bunun da bir hikayesi var ama onu sonraya bırakalım. Anasının babasının olduğu yer, anası babası sağ olduğu sürece onun daimi ikametidir, vatani aslisidir. Çünkü ana vatan demektir. Ananın babanın olduğu yerde vatani aslidir. İstanbul'da da belki işte o ikinci ev babından, İstanbul'da da hanımı var, kurulu yerleşik bir düzeni var. O baptan ikinci bir vatani asli olarak değerlendirilebilir.
Zaten 15 günden fazla kalıyor.
Zaten 15 gün, ama 15 günden az da kalsan burada yerleşik bir düzenin, evet, var. Yani evet, hani diyordu ya ikinci evi olursa, o fetva ile burada da vatani asli gibi iki gün bile kalsa iki olarak değil de dört rekatlı namazları dört olarak kılması doğru olur derdim. Vallahu alem.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle soruyor. Toptancıdan aldığım malların bir bölümü satılmadı. Önceden toptancı ile sözleşmiştik. Alışveriş yaptığımız fiyat üzerinden geri almayı kabul etmişti. Şimdi geri almıyor. Elindeki satılmayan malları daha düşük bir fiyat üzerinden bana iade et. Almak istediklerini de normal fiyattan sana satayım diyor. Hangimiz haklıyız?
Şimdi tabii bu tür ticari mevzularda eğer ortada bir metin varsa, yani bir metin üzerinden anlaşma yapmışlar, bu metin bağlayıcı olur. Eğer metnin içindeki maddeler İslam fıkhıyla uyuşuyorsa. Binaenaleyh alışveriş dediğimiz şey nedir? İhtiyacınız olan veya satmak için bir malı alıyorsunuz, parasını teslim ediyorsunuz ve ürünü satıcından alıp evinize, dükkanınıza götürüyorsunuz. Böylelikle satıcı parasını bilir, siz de malınızı bilirsiniz. Binaenaleyh geri iade etme şartıyla satın alma diye bir şey söz konusu değil. Yani ben bunu alayım, 10 sene tutayım, 10 sene sonra sana satamazsam iade edeyim. Böyle bir satış usulü yok İslam hukukunda. Yani iade etmek üzere, geri vermek üzere olan şeyler genelde kiralama dediğimiz şeylerdir. Yani bir arabayı alırsınız, 3 gün, 5 gün kullanırsınız, iade edersiniz. Bu arada kullandığınız sürenin ücretini ödersiniz. Öbür türlü eğer siz toptancı adına bir işlem yapıyorsanız, mesela diyelim ki siz kumaş tacirisiniz, büyük kumaş tacirisiniz. Diyorum ki ben size, sizin malınızı ben alayım, benim dükkana koyayım. Satıldığı zaman size parasını ödeyeyim, satılmazsa da malı size iade edeyim. Bu mal sizin olmaz. Bu mal ana satıcının malı olur. Dolayısıyla siz onu oradan satın almış olmazsınız. Siz onun namına dükkanınızda malı tutuyorsunuz demektir.
Konsiye denilen şey
Konsiye denilen evet. şey. Sattığınızı adama ödersiniz. Satılamayanın da malını iade edersiniz veya orada kalmaya devam eder. Ama burada anlaşılan bir satın alma işlemi olmuş. Adam parasını vermiş veya vade ile konuşmuşlar. Satın alınan malın eğer çürüğü çarığı varsa iadesi olur. Yani satın alınan mal satılamadı diye iade edilmez. Bunu böyle konuşsanız bile bu satın almanın ruhuna aykırı bir davranıştır. Yani siz ne satıyorsunuz? Kitap satıyorsunuz. Ben de sizden kitabı aldım. Bunun piyasası vardır diye düşündüm. Efendim 10 liraya aldım sizden. 20 lira 30 lira fiyat koydum. Satamadım. 11 liraya satsaydın satılacaktı. 12 liraya satsaydın satılacaktı. Ama sen neye güvendin? Nasıl olsa satılmazsa ben bunu iade ederim diye güvendin. Dolayısıyla böyle bir güvence yerinde bir güvence değil. Eğer satmışsa adam size malı, bir ayıbı kusuru yoksa o malı geri almak durumunda değildir.
Burada sözlü bir böyle bir konuştuk diyor ama eğer yazılı olsaydı hocam, yani yazılı, iki taraflı, yazılı imzalı olsaydı geçerli olur muydu?
Yani yazılı imzalı olsaydı da benim kanaatime göre geçerli olmazdı. Niye? Bu alışverişin ruhuna aykırı bir mesele.
Evet.
Yani şimdi ben senden bir malı satın alıyorum, getiriyorum, kendi dükkanıma koyuyorum. Eğer 6 ay bir sene satılmazsa size iade edeceğim. 6 ayda bir senede onun fiyatı değişti, şartları değişti, her şeyi değişti. Binaenaleyh bizim fıkhımızda iade var. İadeye ikale diyoruz biz. Yani adam bir malı sizden aldı, sonra dedi ki ya ben bunu aldığıma pişman oldum. Bunu geri versem olur mu? Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki kim diyor böyle geri alırsa diyor müşterinin satın aldığına pişman olduğu şeyi, Allah diyor onun kıyamet günündeki ayak sürçmelerini bağışlar diyor. Yani cehenneme düşeceği anda onu cehenneme düşmekten muhafaza eder. Yani dini anlamda böyle bir telkin var. Yani bir adam aldığı bir maldan pişman olmuş, bir ay sonra, iki ay sonra veya üç gün sonra, beş gün sonra bir zararı söz konusu olmayacaksa satıcının, ona tavsiye edilen bu malı geri almasıdır. Başkasına satmasıdır. Ama öyle bir şey değil. Adam bunu satın almış, satmak üzere satın almış. Fiyatını da, yani bazen bakıyorsunuz 10 liraya aldığı şeyi adam 9 liraya satıyor. Niye? Ticaret bu. Yani bir maldan 15 lira kar edersin. Aynı malı bazen zararına satmak durumunda kalırsın. Ortayı bulursun, dengeyi bulursun. Şimdi adam 100 tane çorap almış diyelim ki bunun 60 tanesini 10 liraya aldığı çorabı 50 liraya satmış. Geri kalan 40 tanesini de ben bunu satamıyorum, sen bunu 10 liradan geri al. Bunlar doğru şeyler değil. Ama eğer böyle bir şüpheli durumu söz konusu ise o zaman diyebilir ki kardeşim ben senin malını konsiye olarak dükkanıma alayım. Satarsam sattığımın işte yüzde şu kadarını kendim alırım, gerisi senindir. Nihayetinde satılamayan mal da senin malın olduğu için malını alırsın diyebilirdi.
Evet, tamam hocam. Efendim şimdi diğer sorumuz şöyle. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılarken diyor dinleyicimiz, lüks olanı yani kaliteliyi temin etmekte sakınca var mıdır? İsrafa girer mi?
Şimdi Cenab-ı Allah bizi bir toplum içerisinde var ediyor. Toplum içerisinde varoluşumuzun bir hikmeti de o toplumun standartlarına, örfüne, adetine, geleneğine, göreneğine göre hareket etmemizdir. Yani bir hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah kuluna verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister diyor. Binaenaleyh Allah birine zenginlik vermiş ama işte diyelim ki 10 liralık bir zenginlik vermiş, bu adam 1 liralık mala sahip gibi bir hayat yaşıyorsa doğru yapmıyor. Onun 10 liralık bir hayat yaşaması, onun standartlarına göre yaşaması uygun olandır. Yani şunu demek istiyorum. Herkes kendisine Allah'ın verdiği nimeti bir standart olarak belirlemeli. Kendisi gibi olanlar nasıl davranıyorsa ona göre davranmalı. Fakat burada temel mesele israfa, riyaya ve gösterişe kaçılmaması meselesidir. eskiden diyelim ki lastik ayakkabılar vardı. Bilmiyorum o döneme yetiştiniz mi siz Basri Hocam?
Evet.
Siyah ayakkabılar vardı. Benim biliyorum. Çocukluğumda özellikle de mes giyen hacı amcalarımız evet. onu üstüne giyerlerdi. Rahat olurdu. Şimdi bu da bir ayakkabı. Onunla da ayağın örtülmesi ve yol gidilmesi mümkün. Diyelim ki bu 10 lira ama normal kundura bir ayakkabı. İşte bugün herkesin kullandığı bir ayakkabı da 150 lira, 200 lira. Yahu ne fark edecek, israfa ne gerek var diye çocuğa tutup da o ayakkabılardan yani lastik ayakkabılardan almak doğru değil. Niye? Çünkü o çocuk sokakta arkadaşlarıyla beraber dolaşırken ondan dolayı bir zorbalamaya maruz kalabilir. Ama bir yandan da şu var, bakıyorsunuz mesela 6 yaşında, 5 yaşında çocuklar anaokuluna gidiyorlar. İşte gavurun bir markası var, bir ayakkabısı var, 5000 lira. Öbür çocuk da ayağında o markaya benzer ama marka olmayan bir ayakkabı var. Baktığında aynı ayakkabı görünüyor. İncelendiğinde, içine bakıldığında birinin adi olduğu, öbürünün adi olmadığı anlaşılıyor. O çocuk işte diyor ki, aa diyor sen marka giymiyor musun diyor. Ha ha ha hu hu. Zorbalıyor çocuğu. E ne yapalım, biz de mi çocuğa marka giydirelim? Yok. Onun yerine çocuğumuzu ya bu zehirli ortamdan alalım. Çünkü bunun sonu yok maalesef. Bugün böyle de bir problemimiz var. Bazı anneler, babalar bazen de iyi niyetle işte çocuğumu diyor devlet okuluna göndermeyeyim, özel okula göndereyim diyor. Orada daha dikkatli aileler var, veliler var. Efendim dini tahsilini de orada doğrudan değilse de dolaylı olarak daha iyi alıyor ama orada çok da zengin şımarık çocuklar var. O şımarık çocuklar da garibanın çocuklarını ezikliyorlar, zorbalıyorlar ve saf, tertemiz, fıtrat üzere o okula girmiş olan bir çocuk bir müddet sonra bakıyorsun evi beğenmiyor, annesini beğenmiyor, babasını beğenmiyor, arabasını beğenmiyor, giydiği ayakkabıyı beğenmiyor. Niye? Çünkü arkadaşları çok daha üst markalar giyiyorlar. Dolayısıyla bir Müslüman basiretle hareket etmek durumunda. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Eğer siz aile ziyaretlerinizi sizden daha üst dünyevi normlara sahip olan kimselere yapıyorsanız, ister istemez aileniz de onlardan etkilenecek, onlar gibi olmaya heves edecek. Ama öyle değil de fakir fukaraya, garip gurabaya daha çok gidip geliyorsanız, dünyevi olarak standartları sizden aşağı olanlarla haşır neşir oluyorsanız, o zaman Allah'ın verdiği nimetlere daha gönülden şükredeceklerdir. Binaenaleyh ne ayet-i kerimin ifadesiyle ne eli sıkı cimri olmak ne de büsbütün vitesten atmak, orta yolu takip etmek gerekir. Evet, bakan bir kimse, bu kimse kaliteli giyinen ama israfa, lükse düşmeyen bir kimsedir diye görmeli. Hayat tarzımızı da bu minvalde şekillendirmeliyiz. Yoksa paramız var diye evimizde yemek yapmayıp sabah akşam dışarıdan yemek, bu Müslümanca bir davranış olmaz. Yani 40 yılın başında işte bir yere giderken dışarıdan yiyebilirsiniz ama esas olarak, norm olarak dışarıdan yemeği değil, evde yemek pişirmeyi kendimize düstur olarak edinmeliyiz. Eğer becerebiliyorsak dışarıdan değil de kendi diktiğimizi giyebilmemiz, özellikle de hanım kardeşlerim açısından. Yani eskisi gibi değil şimdi Basri Hocam. Yani eskiden suyu dışarıdan taşıyorsun, evin külünü götürüyorsun, döküyorsun. Şimdi öyle değil. Yani evinden hiç çıkmadan onu sipariş ediyorsun, marketten getiriyorsun, suyunu getiriyorsun, evde oturuyorsun. Hiç olmazsa hanımlarımız, hanım kızlarımız dikmeyi, örmeyi becersinler, kendi elbiselerini kendi diksinler. Hatta kolu komşuya da diksinler, etsinler. Böylelikle bir ünsiyet de meydana gelsin. Dolayısıyla bir ayet-i kerime var. Hakikaten vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena. Bizim için gayret gösterenlere biz yolları açarız diyor Cenab-ı Allah. Bize giden yolları açarız diyor. Gayretli olursa bir Müslüman, Allah'a giden yollar ona açılıyor inşallah.
Evet. Hakikaten hocam, biz dahi yani küçüklüğümüzde su taşıyorduk köyde. Oraya gittim bir an. Değerli hocam, şimdi şöyle çok enteresan bir soru var. Diyor ki dinleyicimiz, yap işlet devret ekonomi modeli haram mıdır? Çünkü yapan firmaya belli bir kazancı garanti ediyorsunuz. Yani devlet olarak, yani yapan şirketler için zarar yok. Kesin kazanç var. Bu da faiz olur mu diyor.
Evet. Şimdi yap işlet devret modelinin benzeri Osmanlı'da özellikle de vakıf mülklerinde görülmüş. İcareteynli vakıflar dediğimiz çift kiralama usulüyle bir usul benimsenmiş. Belki kardeşimizin burada faiz endişesi de dikkate alınarak çift kiralamalı vakıf gayrimenkullerinin değerlendirilmesi söz konusu olmuş. Nasıl olmuş? Mesela bir Müslüman cami yapmış. Caminin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere de caminin etrafına veya farklı bir yerde dükkanlar yapmış. Dükkan, 10 tane dükkan yapmış. İşte bu 10 tane dükkandan bugünün parasıyla diyelim ki 100'er bin liradan 1 milyon tahsil ediliyor. O 1 milyon da caminin imamının, müezzininin, muvakkitinin, münecciminin temizlemesinin, şusunun, busunun masrafları da çıkartıyormuş. Ama bir müddet sonra dükkan yıpranmaya başlamış. Dükkan yıpranınca da artık kiraya verilemez hale gelmiş. Şimdi bu durumda dükkanın yeniden restore edilmesi lazım, tamir edilmesi lazım. Fakat öyle bir bütçe yok. Bu durumda birçok böyle vakıf dükkanı işletmesi atıl kalmaya başlamış. Yani insanlar harabe halindeki dükkanı tutmaz olmuşlar. Sonra şöyle bir usul geliştirelim demişler. Biz bunu 20 yıllığına kiraya verelim. Her ay normalde 100 bin lira alınan yerden biz sembolik olarak 3 bin lira alalım. Geriye kalan 97 bin lirasını adam bu dükkanın tamiri için baştan harcamış olsun. Dolayısıyla birinci kiralama 20 yıllığına kiraya veriliyor. Ve böylelikle de o kira bedelinin karşılığında dükkanı tamir ediyor. İkinci kiralamada, işte iki kiralamalı dediğimiz, sembolik olarak her ay yine burası bir vakıf olduğu için bila bedel kiralanması uygun olmayacağı için aslında bir bedel var, tamirat bedeli. Ama yine olsun her ay buradan bir şey gelsin diye ayda 3 bin lira tahsil edilmiş. Şimdi yap işte devlet modeli de uzaktan bakıldığında işte devletin bir takım firmalara bunu kıyak geçmesi olarak değerlendirilebilir. Burada da tabii devlet dediğiniz şey işleyişi temin etmekle yükümlüdür. Yani şimdi Türkiye büyük bir devlet, 80 milyonluk bir devlet. İşte bunun içerisinde 5-6 milyonun memuru var. Memur olsun olmasın 80 milyonun her gün karnının doyması lazım. Bunların konut ihtiyaçlarının giderilmesi lazım. Ve sosyal devlet olmanın gereği olarak da sağlığının, eğitiminin vesairesinin karşılanması lazım. Binaenaleyh böyle büyük bir yapı söz konusu olunca devlet bazen ancak rutini çevirebilme imkanına sahip oluyor. Yatırım yapmaya imkan kalmıyor. Bu durumda ne diyor? Bir takım büyük şirketler geliyorlar. İşte biz şuraya bir köprü yapalım. Bu köprü yapmak söz konusu olmadan da orada hayat devam ediyordu. Şimdi diyelim ki İstanbul'dan Yalova'ya bir köprü yapılmış. Bursa'ya bir köprü yapılmış. Eskiden Bursa'ya 3 saatte, 3,5 saatte giderdik. Şimdi 1 saatte, 1,5 saatte gelebiliyoruz. Bu köprüyü yaparken devlet bir kuruş para vermemiş şirkete. Onun yerine demiş ki bu köprüden her ay şu kadar vasıtanın geçmesini ben garanti ediyorum. Neye göre garanti ediyor bunu? Onun da fizibilitesini yapıyor. Yani şimdi mesela köprüye diyelim ki 1000 lira geçiş ücreti ödüyorsunuz. Köprüyle geçmeseniz, karadan dolaşacak olsanız hemen hemen o kadar bir mazot yakmanız gerekiyor. Veya feribotla geçecek olsanız 850 lira vermeniz gerekiyor. Zaman israfıydı vesaireydi filan derken köprüyle geçmeyi birçok vatandaş tercih ediyor. Belki bu ilk günlerde bu kadar bir alışkanlık haline gelmiyor. Ama zamanla bakıyorsunuz ki devletin taahhüt etmiş olduğu 50 bin geçiş fazlasıyla aşılmış, geçilmiş. Binaenaleyh devlet dediğiniz aygıtı bir vatandaş gibi düşünmemeniz lazım. Devlet eğer böyle bir iş modelini benimsemişse ve bunun karşılığında da bir takım taahhütler vermişse bunu salt hukuk kuralları açısından da değerlendirmek doğru değil. Burada milletin halkın menfaatinin esas alıp alınmadığı meselesi söz konusudur. Eğer halkın menfaati esas alınmamış da bir takım kimselerin çıkarları esas alınmışsa, bu işi yapanlar haram iş yapmış olurlar. Allah katında bunun sorumluluğunu, efendim tüyü bitmemiş yetimin hakkını ödeme mecburiyeti ahirette ortaya çıkar. Ama öyle değil de milletin menfaatini öncelemişlerse, o zaman hem milletten dua alırlar hem de Allah katında ecir alırlar, mükafat alırlar. Bütün mesele burada yöneticilerin adil, yani her şeyi yerli yerinde yapıp yapmadıkları meselesidir. Bu da böyle çok uzaktan anlaşılabilecek bir şey değildir. Nihayetinde nereden baktığınıza yönelik bir şeydir. Bundan dolayı da bu tür zanlardan da kaçınmak lazım gelir diye düşünürüm. Vesselam.
Evet. Değerli hocam, şöyle bir sorumuz var. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, Allah, peygamber, Kur'an gibi kutsal değerlerimizin müzikle birleştirilerek ilahi yapılması ve bestelenerek şarkıya benzetilmesi doğru mudur? Yüksek sesle Allah'ı anmak suretiyle halkalar oluşturmak, bağırmak ve hareketlerde bulunmak, hatta daha ileri gidip kendi kendilerine şiş, bıçak benzeri cisimler saplamak doğru mu? Yani ben doğru bulmuyorum diyor kendisi ve doğruluğunu öğrenmek istiyorum. Not: lütfen yuvarlak cevaplar olmasın, kesin ve net cevaplar bekliyorum, istiyorum diye bitiriyor değerli hocam.
Şimdi bu son notu koymasaydı işimiz kolaydı ama son notu koyunca işimiz zor tabii. Allahu alem, ben de kendisi gibi doğru bilmiyorum ama Allah, peygamber, Kur'an gibi kutsal değerlerin insanlara öğretilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani bunu da farz buluyorum. Bu öğretimin nasıl olacağına dair de değerli kardeşimizden tavsiyeler bekliyoruz. Allah kabul etsin hocam.
Bu kadar mı?
Bu kadar.
Peki.
Yani iş yuvarlamaya kalsaydı yuvarlayacak çok şey vardı da.
Peki o zaman şu soruyla bitirelim bu hafta. Kuyumcuya gidip eski çeyrek altını yeni çeyrek altına değiştirsem, üzerine para versem bu faize girmiş olur muyum diyor.
Hayır, çeyrek altınınızı verdiniz, paranızı aldınız veya paranızı tespit ettiniz. Yani şimdi diyelim ki eskisi 10 liraydı, yenisini 15 liraya aldınız. Bunda bir problem yok ama araya paranın girmesi gerekiyor. Binaenaleyh yani dinimiz eskisine yenisine bakmaz. Yani nasıl paranın eskisine yenisine bakmıyorsak, şimdi diyelim ki tedavülde 2007'de basılan 200 liralar var. Bir de 2025'te basılan 200 liralar var. Bunların arasında bir fark var mı?
Yok.
Dolayısıyla çeyreğin de 10 sene önce basılanıyla bugün basılanı arasında gramaj farkı yoksa bir fark olmaması gerekir. Ama örfen öyle bir fark olmuş oldu. Daha doğrusu kuyumcudan alınanla kuyumcuya satılan arasında bir fark var. Dolayısıyla kuyumcudan çıkınca ikinci el haline gelmiş oluyor. Veya işte bir kulp takılınca vesaire filan olunca, çok da detaylarını bilmiyorum.
Yok hocam, şimdi kuyumcu da satarsa, mesela kuyumcu eski bir altını satarsa biraz daha farklı fiyatı oluyor. Daha ucuz oluyor. Yani yeni olan 2026 fiyatı farklı, 2025-2024 fiyatı farklı oluyor.
Ya bunlar parayla, yani Türk lirası veya işte euro veya dolar neyse, parayla alınır. Sonra tekrar parayla satılırsa bunda bir sıkıntı yok. Ama başa baş araya para girmeden yapılırsa bunda sıkıntı olur.
Şimdi yani parayı verip al ver yapmaları gerekiyor mu?
Evet. Doğru olan öyle yapmaları gerekiyor. Veya al ver yapmasa da yani kağıda yazmalı. İşte 150 lira ya alış parası 150 lira, işte 150 lira satarken de 160 lira. Ama doğru olan arada paranın alınıp verilmesi.
Evet hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programını tamamladık. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.